Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kârilerden Abdülbasit'ten Enfal Suresinin 72. ayetini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ Allahu bima ta'malun basir. Allahu'l azim.
Rahman, Rahim olan yüce Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler ile hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar sizin onlara hiçbir şeyle velayetiniz söz konusu değildir. Velayetiniz yoktur. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse, yardım üzerinizde bir yükümlülüktür. Ancak sizlerle onlar arasında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhinde değil. Allah yapmakta olduklarınızı görendir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Haziran 1400, Hicri Gameri 14 Cemadülevvel 1443 ve Miladi Takvimle 19 Aralık 2021 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, halı, gelenek ve sanat ve dinleyicilerle baş başa isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullah'ın Afganistan çözümü tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulmasıdır dedi. Hatipzade 4+1 üyesi 3 Avrupa ülkesi müzakereleri ilerletmek için ciddiyet ve kararlılık göstermelidir dedi. Rus diplomat Tahran yaptırımların kaldırması konusunda çok ciddidir açıklamasında bulundu. İnsan hakları genel sekreteri Fransa İslam karşıtı yasaları gözden geçirmeli dedi. İzmir'de maden ocağında kısmi göçük meydana geldi. Ermenistan Azerbaycan Cumhuriyeti'ne koridor sağlamayı reddetti. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'daki gelişmelerle ilgili endişelerine değinen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, ana strateji Afganistan'daki tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümet oluşturmaktır dedi. Hüseyin Emir Abdullahyan bu sabah Pakistan'ın İslamabad şehrinin içinde yaptığı açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının olağanüstü toplantısından ana konusu İran İslam Cumhuriyeti'nin endişe duyduğu Afganistan'daki gelişmeleri ele almaktır dedi. Afganistan'da terörün büyümesi olgusunu ve son aylarda İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik mülteci ve sığınmacı dalgası meselesini İran'ın endişelerinden biri olarak dile getiren İran Dışişleri Bakanı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü toplantısında Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurmak için uluslararası topluma ve komşu ülkedeki geçici yönetim organına oy birliğiyle bir mesaj gönderebileceklerini umduklarını söyledi. Hüseyin Emir Abdullahyan, İran ve Pakistan gibi ki dost ve komşu ülke arasındaki yakın ve kardeşlik ilişkilerini atıfta bulunarak, Tahran komşularına özel ve öncelikli bir bakış açısına sahiptir ve bu arada Pakistan İran'ın iyi komşularından biridir dedi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Afganistan'daki durumu gözden geçirme gündemiyle İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin olağanüstü toplantısına katılmak üzere bu sabah Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Tahran, Afganistan halkına insani yardım ulaştırmaya yönelik tüm çabaları desteklemekte ve siyasi tartışmalara ve yasal konulara bakılmaksızın bu sürecin devam etmesini vurgulamaktadır, dedi. Seyyid Resul Musevi, İslam ülkelerinin Dışişleri Bakanlarının Pakistan'da üst düzey uzmanlar toplantısından sonra yaptığı açıklamada şöyle dedi. İslam ülkelerinin Dışişleri Bakanlarının Afganistan konulu olağanüstü toplantısı ve bu komşu ülke halkına insani yardımla ilgili üst düzey uzmanlar toplantısının ilk bölümü gerçekleştirildi. Filistin meselesine değinen Musevi şöyle dedi. Filistin deklarasyonu oy birliğiyle kabul edildi ve Afganistan deklarasyonu ile ilgili uzman tartışmalar önümüzdeki birkaç saat içinde yapılacak bir toplantı ile devam edecek. İslamabad toplantısında İran heyetin başkanı ayrıca şöyle dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da parçası olduğu uluslararası topluma göre Afganistan'da henüz tanınmayan mevcut hükümet yapısının rolü çeşitli ülkeler tarafından ülkeye yardım etmek için değerlendiriliyor. Yasal engellere rağmen Afganistan'a yardım etmek zorunluluktur. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı, İran'ın Afganistan'a insani yardım ulaştırmasına yönelik her türlü çabayı desteklediğini belirterek bu kapsamda 13'ten fazla yardım uçağının Afganistan'a yardım götürdüğünü söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, 4+1 üyesi 3 Avrupa ülkesinin bıktırıcı ve faydasız suçlama oyununda ısrar etmek yerine müzakerelerin gidişatı için ciddiyet ve kararlılık göstermesi gerektiğini vurguladı. Gazetecilerin 4+1 grubuna üye 3 Avrupa ülkesi diplomatlarının Viyana görüşmelerindeki heyetlerin müzakerelere geri dönüşüyle ilgili doğru olmayan açıklamaları ve haberlerine ilişkin sorusuna yanıt olarak bu tür görüşmelerde Batı'nın İran'ın müzakerelerin durdurulmasını talep ettiği iddiasının aksine hem ülkenin kendisi hem de diğer 4+1 üyeleri bunun toplu bir mutabakat zamanlaması olduğunu tamamen farkındadır. Zaten Avrupalıların Noel ve Yeni Yıl tatillerini de hesaba katıyor, dedi. Batı'nın gerçeği çarpıtmaya ve yanlış bilgi sızdırmaya ilk kez başvurmadığını ifade eden Hatipzade, bu üç ülke bu gerçekçi olmayan iddiayla başkentlerini daha önceki dönüşlerine erkenden telafi etmeye çalışmış olabilir. Oyun oynamakta ısrar edip boş yere suçlamak yerine bu ülkeler ciddi olmalı ve müzakereyle ilerletme konusunda kararlı olmalıdır, diye ekledi.
Rusya'nın Viyana görüşmelerindeki temsilcisi Ulyanov, Tahran'ın kısa vadede yaptırımları kaldırması için bir anlaşma varmak konusunda çok ciddi olduğuna şüphe yok, dedi. Rusya'nın Avusturya'nın Viyana kentindeki uluslararası kuruluşların temsilcisi Mihail Ulyanov dün Twitter mesajında şunları yazdı. İran heyetiyle yakın temas halinde olan Viyana görüşmelerini Rus heyetin başkanı olarak Tahran'ın kısa vadede nükleer anlaşmayı canlandırmak ve yaptırımları kaldırmak için bir anlaşmaya varma konusunda çok ciddi olduğundan şüphe yok. Rusya Dışişleri Bakanlığı cumartesi günü Amerika'nın İran'a yönelik tek yanlı ve baskıcı yaptırımlarını kaldırmak için Viyana müzakerelerinin 7. turunun sona ermesine atıfta bulunarak 8. tur müzakerelerinin hızla sonuçlanması ve bir anlaşmaya varılması umudunu dile getirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı pek çok zor siyasi meselenin devam ettiğini ancak tüm müzakerecilerin nükleer anlaşmanın ekler veya muafiyetler olmaksızın orijinali üzerinde anlaşmaya varılan çerçeveye geri döndürmek gibi en acil ortak görevi yerine getirme konusundaki kararlılıklarını yeniden teyit ettiklerini ekledi. İran heyeti 29 Kasım'da Avusturya'nın başkentte başlayan 7. tur müzakerelerde İran'a yönelik tek yanlı yaptırımların kaldırılmasına ilişkin iki belgeyi karşı tarafa sundu.
İran İslam Cumhuriyeti İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı, İran gençliği ucu inşa etme ve fırlatmada başarılı oldu, dedi. İran İslam Cumhuriyeti İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Ziripur, dün İran'a verdiği demeçte Hicri Şemsi takvime göre bu yılın sonlarında 1400 uydunun fırlatılmasıyla ilgili iyi haberler duyacağız, dedi. Zarifur şöyle dedi. Geçtiğimiz birkaç yılda gençler çok çalışan ve ülkenin uzay endüstrisinin ışıklarını yakan uzmanlardı. Ancak İran coğrafi katmana uydu gönderebilecek 6 ülkeden biri olmalı. Zarifur açıklamasında başta İran olmak üzere ancak 10 ülkenin uzaya uydu fırlatma teknolojisine sahip olduğunu belirterek birkaç uydu şu anda sıraya girdi ve uyduların üretimi ve inşasının ülkedeki diğer endüstrilerle birlikte rol oynayabilmesi için insanların yaşamlarında uzay uygulamalarının gelişimini sürdürmeyi amaçlıyoruz, dedi.
İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Rıza Fatih Emin, yabancı yatırımcıları çekmek için ülkenin çeşitli fırsatlarını ve potansiyellerini açıkça tasarlamalı ve sunmalıyız dedi. Fatih Emin, madencilik sanayisi ve ticaretinde yatırım kurumları ile bir sempozyum kulisinde yaptığı açıklamada ülkenin çeşitli kapasitelerini yabancı yatırımcılara tanıtmanın gereğine vurgu yaparak bu fırsatlar yatırımcılara tam lisanslı bir pakete sunulmalıdır dedi. İran Sanayi Bakanı ayrıca şöyle dedi. Yabancı yatırımcıların faaliyetlerini kolaylaştırmak için Sanayi Bakanlığı'ndaki Kalkınma ve Ticaret Teşkilatı ile İran Ekonomi Bakanlığı'ndaki Yatırım Teşkilatı arasında işbirliği sağlanmalıdır. Fatime Emin, uluslararası ekonominin ticaretinin yatırım ve mal ticaretinin bir birleşimi olduğuna temaslı, uluslararası ekonomide kriter sadece mal alım satımı değil, aynı zamanda zincirleme bir süreçtir, dedi.
İran yargısı uluslararası işlerden sorumlu başkan yardımcısı ve insan hakları kurumu sekreteri Fransa'nın İslam karşıtı yasalarını gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı. Kazım Garibabadi Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin 21 caminin kapatılması ve 6 caminin aşırılıkçılık ve ayrılıkçı yasalar kapsamında planlanacağı yönündeki açıklamasına tepki göstererek şöyle dedi. Batılıların görüşüne göre İran'daki teröristler insan haklarının savunucularıdır ve Batı'da din özgürlüğü terörizme eşittir. Garibabadi Fransız hükümetinin ülkedeki 5,5 milyon Müslüman azınlık topluluğunu, ibadethaneleri, eğitim merkezlerini ve diğer yerleri hedef alan Müslüman karşıtı yasalarını yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz dedi. Geçtiğimiz günlerde Fransa tarihinde ilk defa 21 cami kapatıldı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin kapatılan cami sayısıyla övünerek son dönemde 99 camide aşırıcılık şüphesiyle denetim gerçekleştirdiklerini söyledi. Darmanin konuk olduğu Fransız LCI televizyonda son dönemde 99 camide aşırıcılık şüphesiyle denetim gerçekleştirdiklerini söyledi. Söz konusu camilerden 21'inin kapatıldığını, 6'sının kapatılma sürecinin devam ettiğini belirten Darmanin, bu adımların ayrılıkçı yasa temelinde atıldığı ifade edildi.
İran Dışişleri Bakanı Baş Danışmanı Ali Asker Hacı ile İsveç'in Yemen Özel Temsilcisi Peter Samneby, Yemen'in içindeki ve dışındaki son gelişmeleri ayrıca İran ile İsveç arasında Yemen krizi konusunda ortak işbirliği alanlarını görüştü. İsveç'in Yemen özel temsilcisi Peter Semli, cumartesi günü İran Dışişleri Bakanı'nın özel siyasi işler baş danışmanı Ali Asker Hacı ile bir araya geldi. Görüşmede Yemen'in iç ve dış arasındaki son gelişmeleri, İran ve İsveç'in Yemen krizine ilişkin ortak işbirliği alanları ele alındı ve fikir alışverişinde bulunuldu. İsveç-Yemen özel temsilcisi ile İranlı yetkili arasında yapılan görüşmede Yemen halkına yönelik kuşatmayı kaldırma, ateşkes ve barış süreci oluşturma, Safer tankerinden petrol sızıntısı riskini ortadan kaldırma çabaları gibi konular ele alındı. Görüşmede Dışişleri Bakanı Baş Danışmanı Hacı, Yemen krizinin siyasi yollarla çözülmesi, Yemen görüşmelerin yapılması ve Yemen genelinde sahadaki tüm siyasi grup ve partilerin katılımıyla kapsamlı bir hükümet kurulması gerektiğini vurguladı.
Yemen Ensarullah Hareketi'nin siyasi bürosu üyesinden Abdulmalik el-Ejri, Amerika medyasında Wall Street Journal'ın İran ile Ensarullah arasında ihtilaflar olduğuna dair çıkan iddiaları yalanladı. Fars haber ajansına göre Abdulmalik el-Ejri Twitter mesajında şunları yazdı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen'deki büyük elçisi Hasan Erlon'un cumartesi günü Yemen'den ayrılması tıbbi nedenlerdendi ve İranlı dostlarımızla ihtilaflar olduğu yönündeki yabancı basına çıkan haberler de tamamen yalan ve spekülasyondur. Yemen Ensarullah Hareketi'nin resmi sözcüsü Muhammed Hamdul Selam da Twitter mesajında Amerikan medyasında çıkan haber doğru değil dedi. Wall Street Journal dün Yemen Ensarullah Hareketi ile İran arasında görüş ayrılıkları olduğunu ve bu farklılıklar nedeniyle İran Büyükelçisi'nin Yemen'den ayrıldığını ileri sürmüştü.
Suriyeli askeri bir yetkili Fırat'ın doğusundaki bölge ve Suriye'deki Türk askeri varlığı konusunda Suriye ve Türkiye arasında görüşmelerin yapıldığını duyurdu. Suriye Müzakere Heyeti Başkanı Haydar Cevat, Suriye Demokratik Güçleri GASP ve Uluslararası Koalisyon kontrolü altındaki bölgelerin yanı sıra Suriye ile Türkiye arasındaki Adana Anlaşması'nın etkinleştirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye ordusu yıllardır terörle mücadele bahanesiyle Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusu bölgelerini işgal ediyor ve bu bölgelerde halen bir grup Türk askeri bulunuyor.
Türkiye ordusu Suriye'de PKK ve Halk Savunma Birlikleri'nin 7 üyesini öldürdü. TRT'ye göre Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Türkiye ordusu yıllardır terörle mücadele bahanesiyle Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerini işgal ediyor ve bu bölgelerde hala bir grup Türk askeri bulunuyor.
Libya Deniz Kuvvetleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzman personeli tarafından Libya'nın Homs kentinde verilen eğitimlerle operasyonel kabiliyetini artırarak profesyonelleşiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya hükümeti ile Türkiye arasında Kasım 2019'da imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında Libya'daki eğitim, işbirliği ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye, Akdeniz ve Kuzey Afrika'daki çıkarlarını korumak için krizin tırmandığı Libya'da konuyu ciddiye alıyor ve darbeci Haftar'a karşı Libya'nın meşru hükümetine destek veriyor.
İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında patlama meydana geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 75 madencinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı. İzmir'in Kınık ilçesinde yaşanan olay dün akşam saat 21 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Polyak Enes Enerji Üretim Madenci Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait kömür ocağında göçük meydana geldi. Gürültü patlaması olduğu belirtilen olay sonrası İzmir ve Manisa'dan sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 191 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 17.644 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Salgının ülkemizdeki seyrini bizler belirleyeceğiz. Birlikte aşı ile korunup tedbirlere uyarak kayıplarımızı azaltacağız. Yok saymakta virüs yok olmuyor ama tedbir ve aşı ile yok olacak. Hatırlatma dozunu ihmal etmeyin," dedi.
Bir dizi Avrupa ülkesi omikron virüsü sebebiyle yılbaşı kutlamalarına kısıtlama getirmeye hazırlanıyorlar. İngiltere'de yılbaşı büyük omikron dalgası endişesiyle geliyor. Omikron vakası sayısının 10.059 daha artarak 24.968'e ulaşması ülkede kurumları harekete geçirdi. Milli Güvenlik Kurulu Kobra hafta sonu toplanarak her gün katlanan vaka sayılarını durdurmak için yeni tedbir paketlerini görüşüyor. Fransa'da yılbaşı kutlamaları kapsamında Şanzelize'de düzenlenmesi planlanan gösteriye izin verilmedi. Hollanda, omikron koronavirüs varyantına ilişkin endişeler nedeniyle Noel boyunca sıkı bir karantina ilan etti.
Filistin Özerk Yönetimi Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Siyonist yerleşimcilerinin Filistinlere yönelik saldırılarına tepki göstererek sonuçları konusunda uyarıda bulundu. Açıklamada Siyonist yerleşimciler ve örgütlü milisler tarafından özellikle Nablus'un kuzeyindeki Barka kasabasında Filistin halkına yönelik gerçekleştirilen terör eylemlerinin işgal altındaki Filistin'deki gerilimi arttıracağı belirtildi.
Irak Silahlı Kuvvetler Sözcüsü, Irak güçlerinin Ahyul Esed üssünün tam kontrolünü ele geçirdiğini belirtti. İsna'ya göre Irak Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Resul, cumartesi günü yaptığı açıklamada Anbar vilayetindeki Ahyul Esed üssünde Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, NATO'ya ait hiçbir askeri gücün bulunmadığını söyledi.
Ve son haberimiz, Ermenistan Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri, koridorun Azerbaycan Cumhuriyeti'ne sunulması haberlerinin sahte olduğunu söyledi. Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, dün yaptığı açıklamada Ermenistan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bir koridor verilmesi için müzakereleri defalarca reddettiğini ve sadece iletişim ve ablukayı kaldırmayı kabul ettiğini vurguladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün bir İtalya medya kuruluşuna verdiği röportajda, "Ermenistan şu anda çıkmazı olduğu için bölgesel ulaşım ağının bir parçası olma fırsatına sahip olacak. Rusya ile demiryolu bağlantısı yok ama daha sonra sahip olacak. İran demiryolu ile bağlantısı yok ama Azerbaycan Cumhuriyeti üzerinden mümkün olacak ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ermenistan üzerinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne gidecek," dedi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, İngiltere'de muhafazakar adayın ara dönem seçimlerinde yenilgiye uğraması etrafında. Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, Avam Kamarası ara dönem seçimlerinde Kuzey Bölge'de parlamentodaki kritik bir sandalyesini kaybetti. Bu havzada ılımlı Liberal Demokrat Parti adayı Helen Margaret bu seçim havzasının sandalyesini 6000 oyla kazandı. Buna rağmen bu bölge daha önce muhafazakarların kalesi olarak sayılıyordu. Bu seçime katılım oranı %46.3 idi. 2019'da gerçekleştirilen bir önceki seçim turunda %62.9 katılım oranına göre çok düşük kaldı. Bir önceki seçimde muhafazakar milletvekili Owen Paterson ezici bir zafer kazanmıştı. Ancak bir lobi skandalı üzerine parlamentoda 24 yıl sonra istifa etmek zorunda kaldı. Bu istifanın ardından şimdi de ara dönem seçimleri düzenlendi. Kasım ayı başlarında Boris Johnson, Paterson'ın konusuna müdahale etti, aleyhindeki davayı durdurmaya çalıştı. O zamandan beri Johnson'ın üzerindeki baskı da arttı. Muhafazakar Parti'nin bu seçimdeki yenilgisi, Johnson ve muhafazakarlar için bir ceza ve ciddi bir yenilgidir. O, bazı medya kuruluşları Johnson'ın yenilgisini muhafazakarlara bir tekme ve liberal demokratların zaferini derin bir halk hoşnutsuzluğunun kanıtı olarak nitelendirdi. Özellikle de bu seçimlerin Johnson'ın başbakanlığı döneminde en büyük isyana karşı koyma zorunda kaldığı 100 muhafazakar temsilcinin hükümetin önerilerinin tersine Britanya'da koronavirüs kısıtlamalarının sıkılaştırmasına oy verdiği bir sırada hemen sonra düzenlenmesi hükümet için önemli bir dezavantaj sayılırdı.
Helen Margaret Morgan zafer konuşmasında şu açıklamada bulundu. Bu gece Kuzey Shropshire halkı İngiliz halkı adına konuştu. Yüksek sesli ve net bir şekilde Boris Johnson parti bitti dediler. Sonuçta Muhafazakar Parti ve Boris Johnson'un popülaritesi son aylarda iyice düştü. Artan ekonomik sorunlar, yakıt kıtlığı ve İngiltere'nin Avrupa ile siyasi ilişkilerindeki gerilimler ve de Johnson'un İngiltere Başbakanı evi olarak bilinen Avam Kamerası'nın 10 numaralı odasını yeniden inşasını finanse etmesi, Johnson ve Muhafazakar Parti'nin çok fazla eleştirilmesine yol açtı. Son haftalarda da Johnson ve hükümeti sürekli olarak koronavirüs kurallarını ihlal ettiği için ciddi bir şekilde eleştirildi. Son zamanlarda Boris Johnson'un başbakanlık merkezinde karantina ve korona kısıtlamalarına rağmen düzinelerce hükümet yetkilisinin katılımıyla 2020 Noel kutlamalarının bir videosu yayınlandı. Bu görüntüler daha fazla halkı kışkırttı ve Johnson'a her zamankinden daha fazla öfkenin püskürtülmesine yol açtı. Şimdi bile bazıları seçim sonuçlarının Johnson'ın son aylardaki politikalarına karşı bir isyana benzetiyor. Kuzey Şehir'de sonucun halkın mutsuz olduğunu açık bir işaret olduğunu belirten muhafazakar bir milletvekili olan Roger Gill şöyle bir değerlendirmede bulunmakta. Mevcut seçimin sonucunun başbakanın performansına ilişkin bir referandum sonucu görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Johnson yönetiminin çalışma şeklinde yönelik düzenlenen bir referandum olduğunu düşünüyorum. Bu krizler koronavirüsün Omikron varyantının patlak vermesinin İngiltere'de şimdiden ciddi endişelere yol açtığı bir sırada ortaya çıkmıştır. Özellikle de ülke korona nedeniyle şimdiye kadar 147 bin ölüm yaşadı. Britanya Başbakanı Boris Johnson'un popülaritesi düştükçe muhafazakarların siyasi kaderi hakkındaki endişeler de arttı. Opinion sitesi siyasi kamu yoklama birimi müdürü Adam Dumont bu hususta şöyle yazıyor. Muhafazakarlar bu rakamlar hakkında hemen düşünmezlerse yasa koyucular Boris Johnson'un başbakanlık döneminin bitmesini sorgulamaya başlayacaklardır. Johnson ve Muhafazakar Parti Britanya'da ve yaklaşan parlamento seçimlerinde konumlarını ve güvenilirliklerini korumak için zor bir yolda oldukları söylenebilir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Almanya'nın yeni şansölyesinin Kuzey Akım 2'nin siyasileştirmesine karşı çıkması etrafında. Müzik Almanya'nın yeni şansölyesi Olaf Scholz, Kuzey Akım 2 doğalgaz projesini tamamen özel sektörlerle ilgili olan bir proje olarak niteledi ve bu hususta Rusya ile Ukrayna konusundan ötürü siyasi bir kararın alınmasını reddetti. Alman yetkili bu doğalgaz projesi hususunda tamamen siyaset dışında kalacak bir şekilde ilgili kurumların karar alacağını söyledi. Scholz ayrıca Amerika'nın iddialarının tersine bu projeyi Ukrayna'yı savunma çalışmalarından tamamen apayrı bir mesele olduğunu belirtti. Rusya doğal gazını Baltık Denizi üzerinden Almanya'nın kuzeyini ve oradan da Avrupa'nın diğer noktalarına taşıyacak Kuzey Akım 2 projesi 10 Eylül 2021'de tamamlanması gerekiyordu. Bu boru hattı yıllık 55 milyar metreküp Rus doğalgazını Almanya'ya taşıyacak. Rusya bu boru hattı üzerinden Almanya'ya doğalgaz taşıma sürecinin ne zaman başlayacağının Almanya'ya bağlı olduğunu belirtti. Şimdi de Almanya Doğalgaz Ağı Federal Ajansı bu boru hattı hakkındaki kararını belirleyecektir. Bu boru hattı Amerika ve bazı ortakları özellikle de Polonya ve Ukrayna tarafından ciddi şekilde eleştirilmiştir. Washington'un bu doğalgazı projesine karşı çıkma bahanesi Avrupa'nın doğalgaz hususunda Rusya'ya bağımlı hale gelmesi ve de Ukrayna'nın Avrupa'ya doğalgaz ihracatı hususunda devre dışı bırakılmaya çalışılmasıdır. Böylece Ukrayna'nın milyarlarca doları bu transit hakkının olmayışından kaybedeceği belirtilmektedir.
Rusya ile Ukrayna arasında son aylarda çatışmaların devam etmesi ve Kiev ile Washington'un Ukrayna'ya yönelik saldırı hususundaki iddiaları ile şimdi Almanya'da yeni şansölyeye yönelik Kuzey Akım 2 projesinden vazgeçme ve bu projeyi durdurma doğrultusundaki baskılar iyice artmıştır. Bu mesele ise Almanya şansölyesi Olaf Scholz'un ilk dış siyaset sınavı olarak adlandırılabilir. Dolayısıyla Rusya ile Ukrayna arasındaki siyasi ve askeri kriz ne kadar derinleşirse Almanya'nın Kuzey Akımı 2 doğalgaz projesinden özellikle de Doğu Avrupa ülkelerinin baskıları sonucu çekilmesine yönelik talepler de bir o kadar artacaktır. Scholz'un buna boyun eğmek istemediyse açık ve net ortadadır. Almanya şansölyesi Scholz, Almanya için ekonomik olarak çok önemli bir proje olan Kuzey Akım 2 projesini hem de Almanya'nın başını yeni çekmeye başladığı dönemde Amerika ve Doğu Avrupa'daki müttefiklerinden gelen baskı yüzünden kaybetmek istemiyor. Eski Almanya şansölyesi Gerhard Schröder, Kuzey Akım 2 boru hattı projesiyle ilgili Amerikan yaptırımlarını kırarken şöyle bir vurguda bulundu. Amerika farklı ülkeler ile ticaret yapma hususunda Almanlar yine karar veremez, kararlarını dayatamaz. Buna rağmen Amerika'nın Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı iddiası üzerinden Almanya'ya Kuzey Akım 2 projesini durdurma baskısı son zamanlarda iyice artmıştır. Bu bağlamda Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı şiddete başvurması halinde Kuzey Akımı 2 üzerinden doğalgaz akışının başlayamayacağını belirtti. Avrupa Birliği üst düzey yetkilileri de bu projeye karşı çıkmaya başlamışlar. Ancak yine de Avrupa'da bu hususta büyük ihtilafların yaşandığı belirtilebilir. Bu bağlamda Avrupa Birliği dış siyaset sorumlusu şöyle bir açıklamada bulundu. Avrupa Komisyonu her daim Kuzey Akım 2 projesini öncelik tanımadığını belirtmiştir. Çünkü Avrupa enerji bağımsızlığını artırmayacaktır. Buna karşın Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg bu doğal gaz projesinin hemen hayata geçirmesini istedi ve bu boru hattının sürekli olarak sorgulanmasının yanlış olduğunu vurguladı. Buna rağmen Almanya yeni Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı konuşmada hali hazırda kullanılmak üzere Kuzey Akım 2 projesinin onaylanmasının mümkün olmadığını belirtti. Alman yetkili Kuzey Akım 2 projesinin Avrupa enerji gerekliliklerini karşılamadığını ve güvenlik meselelerinin hala önemli bir engel olarak bu yolda var olduğunu belirtti. Yeşil Parti liderlerinden olan Baerbock'un bu tutumu Scholz'un açıklamaları ile çelişki içerisindedir ve yeni kurulmuş Almanya koalisyon hükümetinde ciddi ihtilafların var olduğunu gösteriyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Thank you. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 28 Azer 1400, Hicri Kameri 14 Cemadiyel Evvel 1443 ve Miladi 19 Aralık 2021 Pazar. ...31 yıl önce bugün Hicri Şems'e 28 Azer 1369'da İran İslam Cumhuriyeti'nin Pakistan'ın Lahur kentindeki kültür ateşesi Sadı Genci dünya istikbar güçlerine bağlı fitneci terör çetelerince silahlı saldırıya uğraması sonucunda şehit düştü. Şehit Genci Pakistan'da 4 yıllık kültür ateşeliği süresince İslam'ın yüce değerlerinin tanıtılması ve İran'da Pakistan halkları arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirmesi için büyük çaba harcadı. ...32 yıl önce bugün Hicri Şems'i 28 Azer 1368'de İranlı ünlü çağdaş şairlerden Abbas Yemini Şerif vefat etti. Yemini lakaplı Üstad Abbas Yemini Şerif'i Hicri Şems'i 1298'de Tahran kentinde dünyaya geldi. Gençken şiir söylemeye başlayan Yemini çocuklar için çeşitli hikayeler yazdı. Çocuk kulübünün kuran Üstad Yemini çocuklar ve gençler için birçok hikaye yazdı. ...1945'ten itibaren Şerif'in şiirlerinin bazıları ilkokul ders kitaplarına girdi ve 1956 yılından itibaren Çocuklara Özel Keyhan Dergisi'nin yeni müdürü olarak faaliyetlerini sürdürdü. Ve 1979 yılına kadar bu süreç devam etti. Üstad Yemini 1957'de Çocuklar Kulübü'nü kurdu ve 1971'de onun katkılarıyla Yemini Şerif Nakit Ödülü oluşturdu ve her yıl çocuk hikayeleri alanında en iyi eser sahiplerine bu ödül veriliyor. ...131 yıl önce bugün Hicri Kameri 14 Cemadiyel Evvel 1312'de Kameri 13. yüzyılın İranlı muhaddis ve vaizi Hacmolla İsmail Sebzevari Tahran'da vefat etti. İran'ın kuzeydoğusundaki Sebzevar kentinde dünyaya gelen bu İranlı vaiz, hikmet ve felsefeyi Doğu diyarının filozofu Hacmolla Hadi Sebzevari'den öğrendi. Sebzevari dini ilimler konusundaki tahsilini tamamlamak için Irak'ın Kutsal Necef-i Eşref dini ilimler havzasını gitti ve orada içtihat makamına ulaştıktan sonra Tahran'a geri döndü. Mecmu'l-Eddin ve Navadir el-Asar adlı eserler Sebzevari tarafından kaleme alındı. ...117 yıl önce bugün Hicri Kameri 14 Cemadiyel Evvel 1326'da İranlı matematikçi Necmuddule lakaplı Mirza Abdülgaffar Tahrani vefat etti. Mirza Abdülgaffar Tahrani tahsilinin ilk yıllarında matematik bilimine büyük ilgi duymaya başladı. Matematiği o dönemin ünlü medreselerinden olan Darülfurun'da öğrenen Mirza Abdülgaffar Tahrani bu bilim dalında geniş araştırmalara başladı. Necmuddule Tahran'daki Darülfurun okulunda uzun yıllar matematik öğretmeniydi. Bu İranlı matematikçiden muhasebenin başlangıcı ve geometrinin ilkeleri gibi eserleri kaleme aldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınına çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri, Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet,
AKP'ye kur şikayeti,
karar,
bu iş artık kontrolden çıktı,
Yeni Asya,
zam 20 günlük kaybı karşılıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Akif Bekir 17 Aralık tarihli karar gazetesinde Erdoğan doları nasıl düşürmüştü başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Satan elindeki malı bir saat sonra kaçtan satacağını bilemiyor. Alan bir saat sonraya kalırsa kaçtan alabileceğini kestiremiyor. Satan yerine geri koyamayacağı fiyattan zararına satsa mı, biraz daha tutsa mı? Alan ne kadar bulur, borç, harç alabilirse, alsa mı, zamanlamasını mı beklese, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Satan da alan da beraber ıslanıyor bu zam yağmurlarında. Tedbiren açabilecekleri tek şemsiye el verdiğince stoklamak. Fiyatların bile belirlenemediği, gün içinde bilmem kaç kez değiştiği bir belirsizlik ortamında tüketici, üretici, perakendeci önünü nasıl görecek de hesabını kitabını tutturup ayakta kalacak? İktidar güven ve istikrarı sağlayacağına stokçuların peşine düştü. Sebep yerine yine sonucu düzeltmekle uğraşıyor. Fiyat istikrarı olmadan ekonomi döner mi? Piyasa felç. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrusunun ne olduğunu söylemişti. 11 Kasım 2020 tarihli haberlerde şöyle yazıyordu. Erdoğan konuştu, TL dolara karşı değer kazandı. İktidar Erdoğan'ın o konuşmada söylediklerini yapsa ekonomi yine rayına girecek. AK Parti grubunda yatırımları yeşerten iklimi tesis etmenin, ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, istikrarı sağlamanın yolu hukuk devletini güçlendirmekten geçiyor demiş, yeni reformlar sözü vermişti. Elbette tüm bunları serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırmak suretiyle. Hedef, ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar üzerine kurmaktı. Önce yeni Merkez Bankası Başkanımızın, ardından da yeni Hazine ve Maliye Bakanımızın göreve başlamalarıyla piyasa göstergelerinde yaşanan olumlu seyir, doğru yolda olduğumuzu işaret ediyordu. Cumhurbaşkanı yeni bakan ile Merkez Bankası Başkanı'nın yanında olacaktı. Para politikasını öngörülebilir ve istikrarlı bir seviyeye çıkarırken atacakları her adımda. 8,54'leri gören dolar o gün 8 liranın altına düşmüştü. Önce Ağbal Merkez Bankası'ndan gitti, sonra Elvan Bakanlık'tan. Tersi bir model denemeye karar verildi. Halka pahalı, elitler ve yabancıya sudan ucuz bir ülke modeli. Güya halkı yoksullaştırıp zengini zenginleştirerek ekonomi büyütülecek. Adındaki Çin kısmı da buradan geliyor. Getirildiğimiz yerse ortada. 1 dolar 16 liralara dayandı. Kuru, enflasyonu, fiyat artışlarını ve doğduğu yoksullaşmayı tutabilene aşk olsun. Zamlar zembereğinden boşaldı. TL'deki değersizleşmenin önü alınamıyor. Vatandaşın feleği şaştı. Kayıplarının telafisi yok. Yarını belirsiz, parasız pul.
Cevher İlhan 17 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde ekonomik OHAL oyunu başlıklı yazısına yer veriyor. Tespit şu ki en başta iktidardakiler de rayından çıkan ekonominin artık düze çıkacağına inanmıyor. AK Parti iktidarının 19. yılında Cumhurbaşkanı'nın bunun için hazırlanıyorduk dediği kamuoyunu oyalama amaçlı yeni ekonomik modelinde başarılı olacağına kani değiller diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Aslında yeni Hazine ve Maliye Bakanı "Batarsak birlikte batarız" şantajının akabinde 2005'ten bu yana siyasi iktidara özellikle ceza yasalarını yardım eden ve saraya yakınlığıyla bilinen Türkiye Bilimler Akademisi üyesi Profesör Doktor İzzet Özgerçin Twitter'dan Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki süregelen değer kaybı ağır ekonomik bunalım sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır diye vahim gidişatla ilgili endişelerini ifadesi gerçeğin açık ikrarı oldu. Ve kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir mesajı ekonomik çöküşün önüne geçilemeyeceğinin teyidi olarak kayda geçerken kamuoyunu o hal ilanına hazırlamaya yönelik algı operasyonunun ilk sinyalini çaktı. Gerçek şu ki 15 Temmuz'un ardından da yatılan 20 Temmuz OHAL ortamının sürdürülmesiyle zaten OHAL-vari süreç dayatılıyor. Ülke bir nevi örtülü OHAL'le yönetiliyor. Ekonomik krizle ilgili sokak röportajları yapanlar ev sahipliğine alınıp yurt dışına çıkış yasağı getiriliyor. Pahalılıkta geçinememe sorunlarına ilişkin forum düzenleyen üniversite öğrencileri göz yaşartıcı bombayla sert müdahale edilip derdest edilerek gözaltına alınıyor. Sosyal medyada en basit bir eleştiri yapanlar tutuklanıyor. Provokasyon gerekçesiyle eleştiri hakkı yok ediliyor. Bu arada Cumhurbaşkanı'nın tek başına çıkardığı kanun hükmünde kararnamelerle meclis zaten bypass edilmiş. Demokrasilerde parlamentoların en tabii hakkı olan yasama ve denetim işlevi gasp edilmiş. Milletten toplanan vergilerin yine millete yerinde doğru ve verimli harcanması için hazırlanması gereken bütçeye meclisin onayının ya da reddin hiçbir hükmü bulunmuyor. Özetle bütün kamu yoklamalarında Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'na en az 8-10 puan fark attığı vasatta her halükarda meclis çoğunluğu ile Cumhurbaşkanı seçimini kaybetmekle karşı karşıya kalan AKP siyasi iktidarı ağır ekonomik bunalıma karşı olağanüstü yönetime başvuruyor. O halle ekonominin çöküş protestolarını yasaklama, gerçeklerin konuşulmasını engelleme peşinde. Ne var ki ekonomistler ekonomik bunalımın üzerine o halle gitmenin piyasalarda ayrı bir panik meydana getireceği, bu tedirginlikle mataktaki ekonomiyi daha da batıracağı uyarısında bulunuyorlar. Ekonomik kaos bahanesiyle sermayenin kontrol altına alınmasından, vatandaşların mevduatına el konulmasına varan, temel hak ve hürriyetleri askıya alan, emrivaki ve dayatmaların bunalımı daha da derinleştirip tam bir felakete sürükleyeceğini, Türkiye'nin iflasına sebep olacağını ikaz ediyorlar.
Esfender Korkmaz 17 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Reel sektörde zora girdi" başlıklı yazısına yer veriyor. İktisat tarihinde milli parada kriz yaratmak yoluyla ekonomide istikrar sağlama politikası ilk defa Türkiye'ye nasip oldu. Türk lirası dolara karşı dünyada en fazla değer kaybeden para oldu, o kadar ki kriz içinde olan Arjantin pezosundan daha fazla değer kaybetti. Yüksek kurun ilk etkisi ihracatın artması oldu, ithalatın azalması oldu ama ithalatta azalma yatırım ve tüketim mali ithalatının kısılmasıyla oldu diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ancak ihracat artınca toplam ithal girdi oranı da arttı. İthal girdi finansmanı da zorlaştı. Zira yurt dışı tahvillerde iflas riski primi 517 baz puana yükseldi. Firmalar daha pahalı dış borç bulabiliyor. İçeride de kur artışı enflasyondan yüksek olduğu için üretici deposuna aynı malı koyamayacağından korkuyor. Bu şartlarda özel sektör üretimini kısar veya bazı firmalar sıkıntıya düşer. Öte yandan ilaç fabrikalarında Sağlık Bakanlığı dolar kurunu 4,70 olarak kabul ediyor. İlaç fabrikaları bakanlığın kapatma tehdidinden korkarak üretimi durdurmaz fakat üretim seviyesini düşürür. Nereden bakarsak bakalım ilk sonuç değersiz TL'nin özel sektör üstündeki etkisi üretimde düşme şeklinde olacaktır. İkincisi özel sektörde dış borçlarını çevirmekte sıkıntıya girecektir. Döviz borçlarında bir yılı içinde ödenecek borçlar önemlidir. Özel sektörün vadesi gelen ve kısa vadeli bir yıl içinde ödemesi gereken dış borcu 42,2 milyar dolardır. Geçen sene Aralık ayında 7,72 olan dolar kuru şimdi 15,20 oldu. Yani arada 7,48 lira fark var. Özel sektörün dış kredi karşılığı bir yılda 315,6 milyar lira arttı. TL gelirinin aynı oranda artması imkansız olduğu için birçok firma zora girebilir. Halen bazı firmalar gümrükten mal çekme konusunda sıkıntı yaşıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Halı, gelenek ve sanat.
Tahran 13-15 Aralık günleri arasında halı, gelenek, sanat konferansına ev sahipliği yaptı.
El halısının adeta beşiği olan İran'da söz konusu konferansın düzenlenmesi konusundaki sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Az önce de belirttiğimiz gibi Tahran 13-15 Aralık tarihleri arasında halı, gelenek, sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı. Söz konusu etkinlik İran halısının kimliğini tanıtmak amacıyla 3 alanda ve gelenek ve sanat ilkelerine dayanarak gerçekleşti. Etkinlikte el halısının tarihi ve eski geleneklerine dikkat çekilirken bir sanat eseri olarak özellikleri tekrar dikkate alındı.
İran, dünyada halının başlıca beşiklerinden biridir. Bu ince ve gurur verici sanat, estetik, kültür ve ekonomi gibi çeşitli alanlar açısından önemli ve incelenmeye değerdir. El halısı çeşitli renkler, desenler ve motiflerle tarih boyunca İranlı sanatkarların ustalığı, tekniği ve estetik ve güzellikten anlayış ve zevkinin tecellisi olmuştur. Halının ipleri ve düğümleri adeta halkın hayatıyla düğümlenmiştir. Öyle ki geçmişte halının bulunmadığı tek bir İran evi bile ender bulunurdu.
İran'da evin el halısıyla döşemek, evin süslerinden biri sayılmaktadır. Her ne kadar günümüzde satın alınması için çok pahalı olsa veya hatta bazılar için imkansız olsa bile yine İran sanatı ve ustalığının bir simgesi olarak özel bir konuma sahiptir. Eski zamanlarda evin döşenmesi ve iç dekorasyonu günümüz dekorasyon anlayışından farklı olduğunda genelde evin tümü halıyla döşenir ve bunun içinde daha çok büyük halılar tercih edilirdi. Fakat evlerde minderler yerine mobilyaların tercih edildiği günümüzde bile halıların konumu azalmadı. Fakat büyük halıların yerini daha küçük halılar aldı. Çok değerli olan halılar da artık güzel bir çerçevede nefis bir tablo gibi evlerin duvarlarını süsledi.
İranlı el halısı sadece bir ürün veya bir el işi değildir. İran el halısı tam anlamıyla bir kültürdür. Görsel kültür, yazılı kültür, hamasi kültür, semboller ve metaforlar kültürü. El halısı mimarlıktan şiire, resimden el sanatlarına kadar birçok sanat ile düğümlenmiş ve üretimi ise korunmayı hak eden değerli gelenekler ve törenlerle beraber olmuştur. El halısı ham maddeleri nedeniyle çevreyle uyumlu bir sanattır ve en düşük sanayi atıklar içeriyor. El halısı ekonomi açısından da özel konum ve öneme sahiptir ve milyonlarca insan dolaylı ve dolaysız yollardan onun üretiminde çalışmakla meşguller.
İran el halısı çok değerli bir el sanatı olarak bizim topraklarda çok eski ve parlak bir geleceği vardır. Ve İranlıların güzelliği öven zevkli sanatlarının doğru ve muhteşem inanç ve kültürünün tezahürü olmuş ve olmaya devam edecektir. El halısının sanatsal ve kültürel içeriği ve kalitesi bir nevi İran'ın tüm dünyada sanat ve kültürünü kalıcılaştıran elçisi sayılır. Toplumun araştırmacıların kültürel ve sosyal aktivistlerin İran halılarına yönelik dikkati her zaman farklı açılardan olmuştur. Bazılarına ona insanın güzelliği öven duygularını karşılayan bir sanat eseri olarak bakarken diğerleri onun günlük yaşamda ve çeşitli mimari ortamları süsleme kalitesine, bir grupta el halısının üretimindeki bilim, yöntemler, aşamaları ve araçları açısından yaklaşıyorlar. Tabii bazıları da İran halısının motifleri, desenleri ve renklerine hayran kalırken onun sembolik ve hamasi yönlerine dikkat çekiyorlar.
Gelenek Sanat Toplantısı Bilimsel Sekreteri Tureç Jule'ye göre halı, gelenek ve sanat ortamında bireysel veya kültürel çalışmanın ürünüdür. Gelenekten maksat dilden dile ve elden ele eski tarihin getirileri olarak babadan ve anneden çocuklara yetişen düşünce, inanç ve uygulamadır. Ve çocuklar da onları gelecek kuşaklara aktarırlar. Bu konu nesiller boyu ufak değişiklikle bazen de çok muhafazakarlıkla tekrarlanarak günümüze kadar süre gelmiştir.
Her din, mezhep, etnik grup ve kabilenin kendine has gelenekleri vardır ve hangi etnik veya mezhep daha eski ise daha tarihi gelenekleri vardır. İran'ın ip eğirme, Boyama ve dokuma gelenekleri kanıtlara dayanarak muhtemelen M.Ö. 10. milenyumda başlamıştır. Halı dokumacılığındaki büyük ve geniş çaptaki çeşitlilik dokuma geleneklerindeki hareketlilik ve değişimden kaynaklandığını unutmamak gerekir. Yine unutmamak gerekir ki mutlak anlamda gelenek sadece eskiye ait kapalı, tarihi ve durağan bir konu değildir. Geçmişten bugüne kadar süregelen ve geleceğe kadar da devam edecek bir akımdır.
Sanat kelimesi anlam açısından tarih boyunca her zaman değişime ve tanımlamalara uğramıştır. Fakat el halısını tanımlamak için sanatsal kimliği bağlamında en basit tanım belki de şöyledir. Yaratıcılığa dayalı sözcüklerin, düşüncelerin, duyguların, inançların, eylemlerin ve hatta belirli bir biçimin sunulduğu ve ilkelere dayalı olan bir süreç veya başarı. Bu ilkeler ister kentsel yaşamı, ister göçebe veya köy yaşam tarzı olsun, çeşitli kavimlerin kültürü ile orantılı olarak farklı mıstakları vardır ve her biri kendi yerinde incelenmeye değerdir. Fakat tüm bu ilkelerde ortak olan en önemli şey oluşmasında ve ortaya çıkmasında ilk ilke olarak yaratıcılığı temel alınmasıdır.
İran halı sanatı ekonomisinin büyük bir bölümü onun sanatsal görünümü ve geleneklerine borçludur ve bu konferansta el yapımı halıların teorik temelleri, varlığı ve ontolojisi incelendi. İran tarihi, kültürel ve sanatında el yapımı halıları tanımak amacıyla tasarım, boyama, doku, tarihi, halı coğrafyası, yerel edebiyat ve bu gibi konular 3 gün boyunca ve makaleler, filmler ve sergiler olmak üzere 3 bölümde incelendi.
İran halısından söz edilince genelde insanların zihnindeki görüntü, tasarımları, soyut, istimli ve geometrik desenli olan bir halı şekilleniyor. Fakat bunun her zaman böyle olmadığını söylemek gerekiyor. Zira bunun yanı sıra İran halılarında insan ve hayvanlar görüntüsü de eskiden beri işlenmiştir. Halı motiflerinden söz edilmişken belki de Pajrik halısından insan imgeleri bunun en eski örneği olabilir.
Dünyanın en eski halısı olan Pajrik halısı 1949 yılında Rus arkeolog Sergey I. Rudenko tarafından Sibirya'daki Pajrik Vadisi'nde İskit hükümranlarından biri için inşa edilen buzlu bir mezarda diğer eserlerle birlikte keşfedildi. Yapılan incelemeler Pajrik halısının M.Ö. 5. yüzyılda dokunduğunu ve donma nedeniyle yüzyıllarca sağlam kaldığını gösteriyor. Yaklaşık dikdörtgen olan bu halı yünden dokunmuş ve yaklaşık 4 metrekaredir ve 1 desimetre karede 3600 ilmeği bulunuyor.
Araştırmacılar halı dokuma tarihinin en önemli belgesi olan Pajrik halısının İran'ın Hahamenişleri tarafından dokunduğunu ve İskit hükümranlarına hediye edildiği veya bir alışveriş konusu olduğu kanaatindeler. Üzerinde atlılar, otlayan geyikler, kartallı ve aslan gövdeli efsanevi hayvanlar kabartması bulunmakta ve çiçekli bordür süslemektedir.
Dünyanın en eski halısı İranlı halı dokumacılarının üstün becerileri ve ustalıklarının bir kanıtıdır. Halının birinci bordüründe bir çerçevede hayali bir hayvan görünüyor ve halının etrafında bu bordür tekrarlanıyor. İkinci bordürde ise 14 atlı ve 14 piyade atlarıyla birlikte aynı yönde hareket ediyorlar. Atlar kısa ve kuyruklar ise düğümlenmiş ve her birinin başında bir püskül vardır. Piyade ve atlılar birer arayla hareket halindeler ve bu diziliş ise Taht-ı Cemşid'in heykellerini hatırlatıyor.
Üçüncü bordürde ise dört yapraklı bir çiçek, dört yönden açılmış ve tüm bordürde tekrarlanıyor. Dördüncü bordürde ise 24 tamamen birbirine benzeyen ve atların tersi istikametinde olan geniş boynuzlu geyikler otluyorlar. Pazrik halısındaki geniş boynuzlu geyikler Kermanşah'ın Tağ-ı Bostan'da oyulmuş birkaç geyiğe benziyorlar. Beşinci bordürde ise yine birinci bordürde olan çerçevedeki hayali hayvan motifi tekrarlanıyor ve halının ortasında yine her biri bir çerçevenin içinde olan 24 adet nilüfere benzeyen 8 yapraklı çiçek motifi vardır.
İran'da çağdaş dönemde halıların tasarımında ve motifinde oluşan en büyük değişiklik Kaçar döneminde başlayan portre halılarıdır. Böylece bu dönemde portre sanatının yayılmasıyla birlikte bu değişiklik yavaş yavaş başladı ve zamanla halı tasarımı alanında yeni ve yaratıcı hocaların ortaya çıkmasıyla birlikte bir fenomen haline geldi. İşte günümüzde tablo olarak kullanılan halılar ise bu akımın geniş bir yelpazesini gösteriyor. Günümüzde bu tarz halılar konu, boyut, renk, çeşitliliği, fiyat ve kullanım alanı açısından çok çekici ve paha biçilmez çeşitleri el dokuması tablo halı olarak birçok evin duvarlarını süslüyor.
Tarihi Görsel Dokular Fuarı ile birlikte halı, gelenek ve sanat konferansında portre konulu birçok tarihi halı sergilendi. Konuları ise hikaye ve anlatım yönleri vardı ve geleneksel tablo halları ile temelden farklıydılar. Gerçi İran'da tablo halları çok revaçta ve bolca üretiliyor. Fakat buna rağmen uzmanlara göre bu tarz halı dokumacılığı İran'ın eski portre halı dokumacılığından farklıdır ve İran halısı konusunda daha fazla aydınlatıcı çalışmalar yapılmalıdır.
Değerli dinleyiciler, Tahran'da düzenlenen Halı Gelenek Sanat Konferansı nedeniyle hazırladığımız sohbetimizde sizleri İran halıları hakkında bilgilendirmek istedik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajların bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Zeki Vural isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Çocuk, insanı materyalist sisteme göre şekillendiren eğitim kurumlarında ancak kimyayı, matematiği, fiziği öğrenebilir. Hayat boyu lazım olacak saygı, hak, bilinci ve paylaşım gibi değerleri ise aile ortamında doğal olarak benimser. Çocuk dış dünyaya açıldığında buradan rol modeller seçerek ailede edindiği değerlerden uzaklaşabilir. Ancak öyle de olsa aile çocuklara sağlıklı bir bakış açısı ve öz kimlik kazandırmalıdır. Günümüzde çoğu anne baba sorulduğunda dini değerlere büyük önem verdiklerini ifade ederler. Ancak çocuklarını seküler kültüre uyum sağlayabilecek şekilde yetiştirmeye çalışır ve bunun için çaba gösterirler. Fakat iç ve dış tehlikeleri göze alarak hassasiyetlerini korumaya çalışan anne babalar da mevcut, hamdolsun. Bu kimseler ellerinde ve yüreklerinde ne varsa ortaya koyarak çocuklarına kültürel bir aidiyet hissi kazandırıyorlar. Fakat çocuk dış dünyaya açıldığında akranlarının hayatlarından fazlasıyla etkileniyor ve kimlik karmaşası yaşamaya başlıyor. Çocuk bütün kazanımlarını terk ederek kendine farklı bir hayat tarzı seçiyor. Evet, maalesef burada şimdi bir zıt bir durum var. Yani evet. Ailelere sorduğunda dini değerlere büyük önem verdiklerini,
evet,
ancak seküler kültüre göre yetiştirdikleri, yani
günümüzdeki
bu
sorunlardan birisi,
günümüz
aslında
dünyasının sorunlarından birisi.
Gerçekten.
Yani maneviyat, tamam, çok sevdikleri şey, maneviyata çok önem verdikleri şey diyorlar ama bakıyorsun çevresinde seküler kültürle uyuşuklu bir yani halde büyütüyorlar.
Çocuklara bunu aktarabilme şekli yani farklı. Yani bir türlü çocuklarla o samimi, o diyaloğu kuramıyorlar. İstedikleri şekilde çocuklara istediği dille anlatamıyorlar.
Tabii
yani
ki. Sorun oradan kaynaklanıyor. Bir de okul var.
Tabii
o
ki.
O da farklı bir şey. Yani
tabii.
Bu da önemli bir şey. Materyalist sisteme göre şekillendirilen eğitim kurumları.
Zor bir durum.
Maalesef.
Maalesef zor bir durum ve günümüzün çağrı olduğu sorunlardan bir tanesi. İsterseniz ben devam edeyim.
Buyurun.
Dinleyicimizin mektubu bayağı uzun. Evet, anne baba çaresizliğin dibine vuruyor bazen. Bir yandan suçluluk duygusuna kapılıyor, diğer yandan onları yeniden kazanabilmek için çareler arıyorlar. Peki bu durumda neler yapılabilir? Anne baba ilk evvela genci tanımalı ve bu döneme özel ve bu dönem hakkında bilgi edinmelidir. Zira gençler yapıları gereği agresiftirler, çatışmayı severler ve kendilerini bir şekilde ispat etmeye çalışırlar. O nedenle de anne babalar gençle bağlarını yeniden güçlendirmek için sevgi merkezli bir iletişim dili kullanmalıdırlar. Neden diye başlayan sorulardan vazgeçip sorunlarımızı konuşabilir ve çözümü birlikte üretebiliriz diyebilmeliler. Anne babaların çocukları ile bağlarının kopmasının birinci nedeni kullandıkları çatışmacı dil ve eleştirel tutumlardır. Ebeveynler biz anne babayız, onlar üzerinde haklarımız var deyip bu katı tutumlarını sürdürmekte ısrarcı olabiliyorlar. Genç ise anne babanın kendisini anlamadığını düşünüp onlarla bağlarını koparıyor ve sözlerine itibar etmiyor. Anne babalar çocukları ile ilişkilerinde kullandıkları dili değiştirmeli ve paylaşıma ağırlık vermelidir. Gerçekten anne babaya yine burada büyük bir,
evet,
görev düşüyor. Çünkü günümüzün çocukları yani bizim kendi zamanımızla bayağı fark ediyor. Şimdi biz artık o emri baki tutumumuzdan vazgeçmemiz lazım.
Bilgisayar gibi güncellenmesi
lazım tabii ki.
Bu şekilde yani onların da işi çok zor.
Çok zor.
Gerçekten bütün sorumlulukları onların üzerine çok kolay bir şekilde toplumda atılıyor.
Evet. Yani
toplumda falanca yerde falanca suç işleniyor. Anne babaları bunu böyle yetiştirmiş. Okulda çocuk hiçbir şey olamıyor. Anne babadan kaynaklanıyor.
Evet, her yani
şey
anne bayağı zor.
Anne baba ne yapsın? Orası da var. Yani,
yani anne
bütün
baba
kuruluşlar
olmak
bana göre evet başlangıç noktası oraya kadar.
Tabii ki.
Ama diğer kurumların hiç mi suçu yok?
Tabii yani ki hepsi önemli. Tabii ki hepsi kendi payına düştüğü
arada,
kadar.
Herkes
tabii
kendi
ki.
Payına göre tabii ki anne babanın rolü ki. Çok önemlidir.
Yani anne baba olmak netice olarak çok zor. Kendimizi güncelleştirmeliyiz. Gençlerimizin anlayabildiği bir dille onlarla diyaloğa geçmeliyiz. Dinleyicimize bu güzel ve anlamlı mektubundan dolayı teşekkür ediyor. Devamını bekliyoruz.
Semih Sezgin isimli dinleyicimiz şu yazıyı bizimle paylaşıyor. Eskiden insanların çoğu yüksek tahsil edinme imkanına sahip değillerdi ve icra edilen suçu kişinin okumamışlığına bağlayıp okullu olmanın tek başına suçu önleyebileceğine inanılırdı. Günümüzde ise hemen herkes eğitim alma imkanına sahip ve her dönem binlerce öğrenci mezun olup iş hayatına atılıyor. Fakat materyalist sisteme göre düzenlenen eğitim sistemi erdemli nesiller yetiştirme noktasında cılız kalıyor ve okullu caniler ortaya çıkıyor. Çünkü hikmete değere dönüşmemiş malumatlar bireyi meslek sahibi yapabilir ancak onun insanın yanına katkı sağlayamaz. Evet, bir önceki mektubun tamamlayıcısı gibi geldi bana.
Evet.
Bu da aynen. Yani eskiden tabii ki yani genel bir kanı vardı. Birisi bir suç işlediğinde, bir kavgaya karıştığında okumamışlığına bağlıyorlardı. Eğitim görmemişliğine
tabii
bağlıyorlardı.
Ki.
Ama bakıyorsun bugün herkes okumuş.
İnsanlar
eğitim,
da suç yapar.
Yüksek eğitim almış insanlar öyle bir suçlara karışıyorlar
ki. Hata yapabiliyorlar tabii ki.
Demek ki bu doğrudan orantılı bir şey değilmiş.
Evet,
yani
tam
nice
da
erdemli insanlar var ki hiçbir şey okumamış.
Maalesef
yani
diyoruz.
O bir anda belki fazla şey olmasa da doğrudan ilgilendirmese de ne bileyim Mevlana'nın o şiiri aklıma geldi. Nice insan gördüm üzerinde elbise yok. Nice elbise gördüm içinde insan yok.
İnsan yok.
Demek
gerçekten
ki bu o kadar da şey değil yani. Yani hep de okumamışlığa bağlamak doğru değil.
Tamam.
Nice insan var imkanı olmuyor, okuyamıyor.
Tabii ki bir çeşit sebepten dolayı.
Ama öyle bir
dolayı
hikmetli, öyle bir erdemli insan oluyor ki insan.
Evet, insanın yani kendi kendisini kalıyor de geliştirmesi lazım.
Evet.
Bir de insan gibi insan olmak lazım.
İnsan
bunu okumuşla, okumuşlukla ne bileyim ya artık kültürle.
Alakası yok.
Alakası yok.
Semih Bey'in mektubunun devamı var isterseniz siz
tabii
bitirin.
Tabii ki. Rabbimiz dünya nimetlerini bahşederken inananla inanmayanı, iyi olanla kötü olanı ayırt etmemiş. Bütün canlıları rahmetiyle kuşatmıştır. Düşünün, sonsuzluğa doğru uzanan gök kubbe ışığı ile bütün canlılara ulaşıyor. Güneş katili, ateisti de ısıtıyor, mümini de ısıtıyor. Toprak zalimi de besliyor, mazlumu da. Fakat dünya nimetleri kiminin vicdanlarında şefkate dönüşüyor, kimilerinin ise kibrini, şiddetini tetikliyor. Ne kadar güzel ifade
evet,
etmiş değil
gerçekten
mi dinleyicimiz? Gerçekten böyle işte Rabbimiz rahmetiyle bütün iyisiyle kötüsüyle hepimize tüm nimetleri veriyorken bazen bizler nedense artık kibirden mi diyelim, öfkeden mi diyelim, bazen vicdanlı insanlar bazen tam tersi olabiliyoruz.
Bunun çoğu robotlaşmaktan kaynaklanıyor.
Evet,
kafayı
maalesef
kullanmamak. Yani insan o tefekkürün ne kadar önemli olduğu İslami öğretilerde anlatılıyor.
Doğru.
Oturup bir saatlik
tabii
bir
ki
tefekkür ne bileyim 70 yıllık ibadete tekabül ediyor. O
tabii
şekilde
ki
daha
evet
evladır. Neden? Oturup düşünmek
doğru
lazım.
Doğru düşünmüyoruz.
Düşünmek,
evet,
anlamak ve ona göre karar vermek.
Evet, yine evet dinleyicimize teşekkür ediyoruz bu güzel mektubundan dolayı. Ve diğer mektuplarımıza geçelim isterseniz.
Sırada bir telefon mesajımız var.
Ben Oktay Bakım, Erzurum'dan. İlk önce İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi Türkiş İrif Radyosu'nda çalışan herkese, özellikle bizlere ilahi ve manevi aşkları tattırdıkları için, severek yaşamayı öğrettikleri için ve sizin değerli programlarınızın zaman zaman sevincini taşıdığım için teşekkür ediyorum.
Aziz dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Evet, elimizdeki mektup Zeynep Fırat isimli dinleyicimizden. Dinleyicimiz şu ifadeleri yer veriyor. Teknolojinin girmediği doğal ortamlarda insanlar fıtratlarına uygun şekilde rol alarak hayata katılırken tabiatları bozulmuş, başkalaşmış, kentli insan bu zenginlikten habersiz ve uzak yaşıyor. Modern kültürün ürettiği kitleler ne yazık ki tepkilerini yitirmiş, sürüleşmiş, bilinci körelmiş, kalabalıklara dönüşmüş ve hayatlarını onca otoritenin eteğine yapışarak sürdürebileceklerine inanmışlardır.
Pardon, nokta olduğu yere kadar bekledim.
Evet.
Çok güzel bir mektup ama maalesef,
süremizin sonuna yaklaşıyoruz.
Zeynep Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098-21-22-16-27-53 numaralı telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0098-21-22-01-36-82 numaralı telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi belirtelim. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonunda Leyla Coşkun, Seda Yener ve Ahmet Eren isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi iletirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'daki gelişmelerle ilgili endişelerine değinen İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian, ara strateji Afganistan'daki tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümet oluşturmaktır dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Tahran Afganistan halkına insani yardım ulaştırmaya yönelik tüm çabaları desteklemekte ve siyasi tartışmalara ve yasal konulara bakılmaksızın bu sürecin devam etmesini vurgulamaktadır dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade 4+1 üyesi 3 Avrupa ülkesinin bıktırıcı ve faydasız suçlama oyununda ısrar etmek yerine müzakerelerin gidişatı için ciddiyet ve kararlılık göstermesi gerektiğini vurguladı. Rusya'nın Viyana görüşmelerindeki temsilcisi, Tahran'ın kısa vadede yaptırımların kaldırması için bir anlaşmaya varma konusunda çok ciddi olduğuna şüphe yok dedi. İran İslam Cumhuriyeti İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı, İran gençliği uydu inşa etme ve fırlatmada başarılı oldu dedi. İran Yargısı Uluslararası İşler'den sorumlu başkan yardımcısı Kazım Garibabadi ve İnsan Hakları Kurumu Sekreteri Fransa'nın İslam karşıtı yasalarını gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı. Suriyeli bir askeri yetkili Fırat'ın doğusundaki bölge ve Suriye'deki Türk askeri varlığı konusunda Suriye ve Türkiye arasında görüşmeler yapıldığını duyurdu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Hoşça kalın. Thank you.